Finans Podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta ne zaman finansal özgür sayılırsınız üzerine konuşacağız. Bu çok merak edilen bir konu. Ne kadar param olursa ya da bana aylık ne kadar bir nakit akışı olursa ben artık finansal özgür sayılırım diye merak ediliyor. Bunun aslında çok basit bir hesabı var. Bugün çalıştığınız işte o işin size sağladığı maddi özgürlük ve olanaklar neyse, maaş, yan haklar ve benzeri, yıllık ortalamada baktığınızda eğer fiziksel olarak çaba sarf ettiğiniz ya da zihinsel olarak çalıştığınız o işinizden daha fazla getirir hale geldiyse siz artık finansal özgür sayılırsınız. Aslında hesap bu kadar basit. Maaşınız ve yan haklarınızın toplamı asgari ücretin yaklaşık 2 katı olduğu için bu örneği vereceğim. Örneğin 30.000 TL kazanan çalışansanız sizin günlük yemek ücretiniz, yol ücretiniz gibi şeyler, diğer yan haklarınız, bazen tabii düşük maaş verilen yerlerde daha çok yan hak olabiliyor. Netflix gibi, Udemy gibi yerlerden abonelik veren şirketler de biliyorum. Maaş ne kadar düşerse yan haklara biraz abanılıyor ve o çalışanı orada tutmak için elden ne geliyorsa yapılmaya çalışılıyor. Daha yüksek maaş vermek dışında. Tabii ki bu tarz yan hakları veren her şirket az maaş veriyordur demiyorum. Çok maaş verip spor salonu üyeliği, tam teşekküllü bir sağlık sigortası gibi her şeyi kapsayan yan hak paketine sahip şirketler de var elbette. İstisnalar kaideyi bozmuyor ama genellikle bu böyledir. Siz bu yan haklarınızın size sağladığı aylık kazancı, o işte çalışmak için sizin harcadığınız diğer ücretleri çıkardıktan sonra cebinize kalan ücrete bakıyorsunuz. Orada çalıştığınız için sizin cebinizden çıktığını düşündüğünüz giderleri de hesaba kattıktan sonra elinizde kalan para, eğer sizin varlıklarınızla elde ettiğiniz herhangi bir çalışma gerektirmeyen yan gelirlerinizin altında kalıyorsa o işte çalışmanızın size gerçekten bir katkısı var mı ya da götürüsü zihnen getirisinden daha mı çok diye değerlendirmekte yarar var. Siz bu durumda finansal özgür ama biraz da şirkete bağımlı gibi oluyorsunuz aslında. Birikim yapmak için orada çalışmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Bu gayet kabul edilebilir bir şey. Ama zaten yan gelirleriniz onu geçtiyse zorunda değilsiniz. Aradaki bu ufak farka dikkat çekmek istiyorum. Ama bu yan geliri elde edebilmek için sizin hali hazırdaki yatırım sermayeniz belli bir büyüklüğe ulaşmış olması gerekiyor. Bu da az bir para değil. Yani size yıllık neredeyse 360.000 TL getirebilecek bir portföy bugünün parasıyla en az 1 milyon olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Enflasyonu da geçip üzerinde getirmesi gerektiğini unutmayalım. Yani 1 milyonu bugünün enflasyon verisi %60'larda geziyorsa 1 milyonu 1 milyon 600 bin yapmak 600 bin lira kazandığınız anlamına gelmiyor. O 1 milyonu 2 milyon yapabilirseniz, yani enflasyonun, açıklanan enflasyonun üzerinde bir getiriye sahip olursanız o varlığınızla, aradaki o fark, enflasyonun üzerindeki o fark, bu arada enflasyonun, açıklanan enflasyon olup olmaması konusuna girmiyorum. Kabul ettiğiniz enflasyon hangi enflasyon oranıysa onu baz alarak hesabı yapabilirsiniz. Ben bunu söylerken temel mantığını anlayabilmeniz için bu şekilde kolay bir rakamla örnek veriyorum. O 1 milyonluk portföyü 2 milyona çıkarabilirseniz, ki Türkiye'de bu mümkündü, Türk lirasıyla son geçtiğimiz bir yılda bu oldu. Borsa İstanbul'u bile bir yıl öncesine kıyasla 4.000'lerden 9.000'e dayanmış durumda. Dolayısıyla orada mümkündü bu. Nasıl olur demeyin diye söylüyorum. Atıyorum 2 milyonunuz varsa kenarda yatırımlık, o 2 milyon size 2 milyon getirdiyse ya da daha üstü, siz aylık normalde kazandığınız gelirin 3-4 katı belki kazanmış olacaktınız enflasyon üzerinde. Dolayısıyla siz bu yıl için öp özgür sayılırdınız. Ama bu geleceğe dönük yapılabilecek bir hesap olduğu için geçmiş enflasyon verisi sadece bir ölçüt olarak bakılabilecek bir şey. Siz gelecekte öngördüğünüz ya da gerçekleşecek enflasyonu geçmeye çalışacaksınız. Bugün belki birkaç yıl rahat ettirir bir para 2 milyon ama onun içerisinden harcadığınız zaman o para tükenecek. O kadar da her yıl borsa artmayacak belki. Belki çok daha düşecek. Bunu bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki zengin olmak giderek daha da kolaylaşıyor. Özellikle büyük düşüşlerin ardından yatırımı ağırlık veren, kendisinin çok geç kaldığını düşünen kişiler bile görecekler ki aslında bugün bile o kadar da geç kalınmış değil. Para ile para kazanmak bir işte çalışıp kazanmaktan kesinlikle daha kolay. Zaman alan bir şey evet ama emekli olana kadar o işte çalışmaktan çok daha az zaman aldığı kesin. Emekli olup bir emekli maaşı almak fikren güzel olabilir. Ama emekli maaşına o kadar da güvenmemek gerektiğini son birkaç yılki emekli maaşlarındaki neredeyse birbirini eşitlemeyi gören kişi anlıyordur. Yani 20-30 bin lira belki emekli maaşı alan kişiler bile zamanla taban emekli maaşına doğru yaklaşıyorlar. Siz ne kadar yüksekten prim ödemiş olursanız olun bir noktada düşük bir maaş alıyor oluyorsunuz. Emekli maaşını almaya başladığınız yıldan 4-5 sene sonra belki de o gün emekli olan en düşükten ödemiş kişininkinin 2 katını bile alamıyor oluyorsunuz. Emekli maaşına çok güvenmemeniz gerektiğini, çaba sarf etmenizin, birikim yapmanızın, çalışmanızın çok daha faydanıza olacağının altını tekrar çizmek istiyorum. Bu hafta kütüphanemdeki eski kitaplardan tekrar göz atmak istediklerim var mı diye şöyle bir gezinirken gözüme Zengin Baba'nın Kehaneti adlı kitap ilişti. Bu kitabı 2009'da edinmiştim. İlk olarak 2012'de ciddi olarak okudum ve o zaman beni BES'e, bireysel emeklilik sistemine ya da normal bir emekliliğe mesafeli bakmaya ve çeşitlendirmeye teşvik eden bu kitapmış. Onu fark ettim. Altını çizdiğim yerleri şimdi tekrar görmek farklı bir ufuk açıyor. Bu Zengin Baba, Yoksul Baba kitabının bir uzantısı olan devamı niteliğindeki bu kitabı 12 yılın ardından tekrar okuyorum şimdi. Çok da keyif alarak okuyorum. Katılmadığım çok fazla nokta da var illaki ama bugün neler hissettireceğini merak ettiğim için tekrar okuyorum. Katıldığım birkaç noktayı burada size de paylaşmak istiyorum. Bu kitap daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emekli planlarıyla alakalı yazıldığı dönem geleceğe dönük öngörüleri paylaştıkları bir kitap. Kitapta Robert Kiyosaki gerçek bir yatırımcı hiçbir zaman aracına körü körüne bağlanmaz. Yatırım kötü gidiyorsa kaybın büyümesini önlemek mümkünse daha iyi bir yatırıma yönlendirebilmelidir diyor. Buna büyük ölçüde katılıyorum. Zarardaysanız ve gerçekten potansiyel görmüyorsanız orada kalmak zorunda değilsiniz. Bazen kararlarımızdan dönmek zor gelebiliyor. O kararı alırken her şeyi biliyorum diye düşündüğünüz o an ileride aslında o kadar da şeyi bilmiyormuşum dedirtebiliyor. Bu nedenle o kararınızdan dönmek biraz kendinize ihanet gibi olduğu için hissede ya da fonda veya o kripto parada ya da altın gibi, gümüş gibi diğer kıymetli madenlerde istediğiniz getiriyi elde edemediyseniz, enflasyonun altında kaldıysanız o kararınızdan vazgeçmek zor gelebiliyor. Zarardayken satın demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama sadece yatırımcı perspektifinden bakınca o kararınızı hiçe saymak çok zor gelebiliyor. O yüzden biraz daha geriye gidip şöyle bir geniş açıdan o kararınızı tekrar değerlendirmeniz bazen faydalı olabilir. Belki onunla ilgili bir aksiyon almanız gerekiyor olabilir. Bu kısım dikkatimi çekmişti. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de kaybın bedeli ile alakalı güzel bir anekdot var. Kiyosaki bir grafik paylaşmış. Grafikte şunu görüyoruz. Piyasa yılda %5 büyürken bir yılda %10 artan bir hisse senedi bulduğunuzu düşünün. Ne yazık ki heyecanınız yüzünden fazla yüksek bir fiyat ödüyorsunuz. Oysa hisse senedi daha ilk yıldan değerinin %50'sini kaybediyor. Hisse senedi bundan sonra piyasa karının 2 katını getirse de piyasayı aşmanız sadece başlangıçta çok fazla ödemiş ve çok fazla kaybetmiş olduğunuz için 16 yıldan fazla bir süre alacaktır diyor. Yani bu Türkiye gibi enflasyonun Amerika'ya kıyasla yüksek olduğu bir ülkede TL bazında bakıldığında belki 16 sene sürmeyecektir. Ama reel Türk lirası değeri karşılığına bakarak bir hisseyi yüksekten alıp %50 düştükten sonra tekrar aynı noktaya gelmesini beklemeniz enflasyonu da aşması gerektiği için 16 sene sürmese bile belki 4 sene 5 sene sürebilecektir. Bu borsanın genel seyriyle de biraz alakalı. Ama çok yükselen hisselere, özellikle teknoloji hisselerinde bunu çok görüyoruz. Bir furya olduğu zaman, teknolojiyle alakalı bir haber alındığı zaman, belki duymuşsunuzdur, şimdi isim zikretmeyeceğim. Bir teknoloji şirketi bir mahkemeyi kazandı ve o mahkeme neticesinde bu firma normalde yıllar boyunca faaliyetlerini sürdürerek elde edeceği kadar bir tazminatı elde edeceğini duyurdu. Firmanın hisse senedi günlerce tavan gitti. Ama böyle gideceği, böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Bir noktada bu duracak. Ki bu şirket zaten enflasyonun altında bir yıllık performansa sahipti. Dolayısıyla bununla beraber, bu şirketle beraber fark ettiğim bir diğer şey de şu oldu. Borsamızdaki konuyla hiç alakası olmayan bir sürü teknoloji şirketi aynı hafta sıçrama yaptı. Geçtiğimiz hafta. Şimdi bu sıçramalar tavan tavan giden, enflasyonun da çok üzerinde getirmiş olanlar da var bu arada. %400, %500, %600 getirmiş hisseler var bir yılda. Bu hisseleri tavandan çok fazla kişinin aldığını görüyorum. Bunu biraz da şuradan biliyorum. Çünkü ben satan taraftayım. Yani şu anda bazı hisselerin aşırı değerlendiğini düşünerek sattığım hisseleri bazı kişilerin aldığını görüyorum. Ama asla ben oradan almazdım. Çünkü bir düzeltme yapmasını beklerim önce. Tavandan bir hisseye girmek çok riskli. Şimdi bu zaten hali hazırda 400, 500, 600 yüzdeler olarak yükselmiş olan bir hisseyi sen birkaç gün tavan gittikten sonra alıyorsan, bir sonraki hafta %40, %50 aşağı düştüğünde tavandan almıştık, yandık, şimdi ne yapacağız diye yatırım sitelerindeki forumları ya da Twitter gibi ortamları ağlama duvarına çeviriyorsunuz. Ondan sonra bekle ki aynı seviyesine gelsin. Aynı seviyesine gelmesi yetmiyor. Siz o aynı seviyesine gelmesi için kaç hafta ya da kaç ay beklediyseniz o kadar da enflasyonu üzerine ekleyip kâra geçeceksiniz. Umarım geçersiniz ama bu Kiyosaki'nin kaybın bedeli bölümünde bahsettiği az önceki anlattığım grafikte bazı hisselerde reel olarak kâra geçmenizi yıllara bölebilecek bir risk. Bu riski almak isteyenlere tabii ki özgür bir piyasa olduğu için her zaman satmayı isteriz ama şu anki değerinin 5'te 6'da 7'de 1'i iken geçen sene aldığım hisseyi sana satıyorum. Bu firma gerçekten bu kadar değerlendi mi? Yoksa o sektördeki herhangi bir haber sebebiyle teknoloji firmaları yükselmeye başladığı için bu firmalar yükseldi. Bunu bir düşünmeniz lazım alırken. Yani bunu siz dinleyenler arasında bunu yapacak kişi yok zaten, onu biliyorum. Çünkü dinleyenleri yeteri kadar bilinçlendirdiğimi düşünüyorum. Özellikle böyle bir piyasada, böyle bir ülkede, böyle bir borsada enflasyonun kat kat fazlası getirmiş bir hisse senedine o şirketi çok iyi incelemiş olsanız, anlamış olsanız dahi tavan tavan gittiği bir süreçten sonra girmek çok akıl kârı olmayabilir. Yatırım tavsiyesi değil ama yine de değerlendirin diye bunu da söylüyorum. Ama şunu diyebilirsiniz. Ben bu firmanın gelecekte çok daha değerli bir konumda olacağını düşünüyorum. Ara düşüşler benim çok umurumda değil. Ben 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra bu firmanın ekmeğini yemek istiyorum diyorsanız eğer, bu durumda ne kadar tavan gitmiş, ne kadar düşmüş zerre kadar önemi yok. Bu da bizi şuraya getiriyor. Yiğit Bey e-posta üzerinden şunu sormuş. Ben Avrupa'da ikamet eden Amerikan borsalarına ETF aracılığıyla yatırım yapan bir beyaz yakalıyım. Nasdaq'ın böylesi iddialı yükseliş zamanlarında birçok Amerikan uzman, tırnak içerisinde yazmış bunu, borsa düzeltmeye gidebilir uyarıları yaparken alım yapmaya devam ediyor musunuz diye bir soru sormuş. Yiğit Bey'e az önce söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Eğer kısa ve orta vadeli bir hedefiniz varsa eski seviyelerine gelmiş Amerikan borsasına, neredeyse zirve seviyeleri ya da onun üzerindeki bir Amerikan borsasına yatırım yapmak, evet, riskli olabilir. Elinizdekilerden satmak isteyebilirsiniz, özgürsünüz. Ama ben şahsen sizin sorunuz böyleyken alım yapmaya devam ediyor musunuz diye doğrudan bana olduğu için şunu söylemek istiyorum. Ben son 6 ay içerisinde en çok Nasdaq alımımı Ocak sonu ve Şubat başında, yani şu son birkaç haftada yaptım. Bilmiyorum cevap oldu mu? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar yükselmiş olursa olsun ben Nasdaq borsalarından alım yapmaya her ay devam ediyorum. Ama bazen Türkiye'deki Borsa İstanbul'daki çok değerlenmiş hisselerden satarak onların muadillerine o kadar da enflasyon karşısında yükselmediğini düşündüğüm Amerikan borsasındaki hisselere geçiriyorum. Bu hafta, önceki hafta, ondan önceki hafta temelde yaptığım şey buydu. Az önce Türkiye'deki çok fazla yükselen teknoloji hisselerinden bahsederken o satıp çıktığım, yani tavandan benden alan kişilerden aldığım paralarla gittim Nasdaq borsasından potansiyel gördüğüm hisselere girdim. Bu kadar. Yani sizin cevabınız bu. O yüzden Borsa İstanbul'da benden tavandan alan kişilere teşekkür ediyorum. Umarım uzun vade yatırımcısınızdır. Kısa vadeli bir yatırımcıysanız size kötü bir haberim var. Her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Şimdi bir hisseyi almadan önce bu yatırımı düşündüğüm kadar iyi anladım mı? Analizlerimi yanlış çıkaracak bir şey var mı? Yoksa sadece yükseldiği için mi alıyorum diye sormanız lazım. Geçmiş bölümlerde bunlardan bahsettim. Nasıl karşılamanız gerekiyor böyle durumlarda? Tepkiniz ne olmalı? Yani düşebilir çünkü. Bir karar vermeden önce nasıl bir ruh haline sahip olmanız gerek? Şu anda mesela bu podcast'i kaydederken ki ruh halim bile önceki podcast'i kaydederken ki ruh halimden farklı olduğu için başka birisini dinliyorsunuz aslında. Ses tonum bile değişiyor. Sabah kaydettiğimde farklı, akşam kaydettiğimde farklı, aç kaydettiğimde, tok kaydettiğimde, çok fazla sıvı tüketmişken kaydettiğimde farklı ya da uykudan yeni uyanmış ve bir yerim ağrıyorken kaydettiğimde bambaşka bir ben dinliyorsunuz. O yüzden o sırada verdiğim kararlar da farklı olabiliyor. Sadece psikolojik olarak değil, birçok açıdan insan farklı olabiliyor günün farklı zamanlarında ve farklı koşullarda. O yüzden hiç girmediğiniz bir alana yatırım yapmak istiyorsanız bunu önce bir düşünün, üstüne uyuyun, ertesi gün kalkın, bir daha düşünün. Aceleyle karar vermenin gerçekten çok bir faydası yok. Yatırım yapmakla yatırımcı olmak farklı şeyler. Bir hisseyi almak yatırımcı olmak anlamına gelmiyor. Bir hisseyi almak o hisseye yatırım yaptığınız anlamına geliyor. Ama siz yatırımcı olduğunuz demek değil o. Yatırımcı olmak için Finans Podcast'inin bütün bölümlerinde anlattığı mentaliteye sahip olmanız gerekiyor. Sadece bir hisseyi almak ya da emtia almak, kripto almak, bir şey almak yatırımcı olmak demek değildir. Sadece siz o sırada bir ticaret yaptınız. Ona yatırım yaptınız. Ne kadar deneyimli olduğunuza göre verdiğiniz kararlar da değişebiliyor. Geçmişte benzer kararlar verirken performansınız nasıldı? Bunu geçmişte denemiş olan diğer kişilerin geçmiş performansları nasıl anlatıyorlarsa. Eğer ben alıyorsam o zaman başka biri de satıyor. Bunu da unutmamak lazım. Az önceki anlattığım senaryonun tersi. Şimdi bu benden tavandan hisse alan kişilerin ayakkabısına koyalım kendimizi ve o anda oradan düşünelim. Tavandan birisi satıyor. Ben neden alıyorum? Yani ben bunu alıyorsam ve alabiliyorsam, borsa öyle bir şey çünkü, birisi satabiliyorken alıyorsunuz. Diğer kişinin bildiği, benim bilmediğim ne var? Bunu bir düşünmek lazım. Aynısı tam tersi için de geçerli. Ben bir şeyi satabildiysem başkası alıyordur demek ki. Benim bilmediğim bir şey mi var? O yüzden bir hisseyi satmadan önce sadece fiyatına, sadece FK'sına bakmamak lazım. Şirketle alakalı birçok değişken var. Atıyorum bir hafta sonra temettü vereceğini açıklamıştır. Ya da ne bileyim 2 hafta sonra yeni bir ülkeye açılıyordur, yatırımları genişletmeye karar vermiştir vesaire. Ya birçok şey olabilir. O yüzden eğer yüklü miktarda hisse alıp satıyorsanız bunlara bakmak zorundasınız. Firmayla alakalı son dönemde çıkmış bir haber, bir şey var mı? Ona bakmanız lazım. Fiyatları alıp satmamanız lazım. Bir şeye yatırım yapıyorsanız, yatırımcı olmak amacıyla yatırım yapıyorsanız gerçekten inciğine cinciğine kadar araştırmanız lazım. Bugün bir teknolojik alet almak istediğinizde, bugün bir kıyafet almak istediğinizde bile ne kadar fazla şeye dikkat ediyorsunuz, ne kadar çok araştırıyorsunuz onu bir düşünün. Herhangi bir işte ya da hizmette iyi kalite için akıl dışı yüksek fiyatlar ödemeye alıştırıldık. İdare eder fiyatlar ödediğimizde ise berbat ya da düşük beklentiye sahip olmamız gerektiğini bir şekilde ikna edildik. O yüzden çok seçici oluyoruz, çok araştırıyoruz ama herhangi bir hisseye yatırım yapmak istediğimizde bazen deneyimsizliğimiz nedeniyle sadece fiyata ve insanların yorumlarına bakabiliyoruz. Bunu yaptığımızda da tatsız şeyler yaşanabiliyor. Bu arada ben şimdi sattığım şeylerden gelen parayla farklı alanlara yatırım yaptığımı söylemiştim. Bir dinleyicim İlhan Bey 2 milyon TL ile bir dairesini satmış. Oradan gelen kaynağı şimdilik likit fonda tutup kademeli olarak temettü veren hisselerden mümkün olan en ucuz fiyattan çok sayıda lot toplamayı planlıyorum demiş. Bu tarz bir şeyi satıp elde edilen yüksek meblağlarda İlhan Bey'e de e-posta üzerinden verdiğim cevabı size iletmek istiyorum. Çünkü bu yanılgıya düşen çok insan olabiliyor. Likit fonda para bekletmek, mevduatta para bekletmekle benim gözümde aynı şey. Likit fonda para bekletmek, yatırım yapmak ya da yatırımcı olmak anlamına gelmiyor. Herhangi bir değerlenme ihtimali yok zaten. Likit fonda para bekletmek sadece günlük faizin, hatta biraz daha aşağısı, üstü bile değil yani, elde edebilmenizi sağlar. O yüzden daha iyi bir alternatife yönlenmenizde fayda var. Eğer uzun süre beklemek istiyorsanız, İlhan Bey gibi bir şeyi satıp kademeli olarak hisse vesaire bir şeyi toplamak isteyenler daha iyi bir alternatif düşünebilirler. Çünkü o istediğiniz fiyatları yakalamanız pek mümkün de olmayabilir. O temettü veren hisseler dediğiniz hisselere girmiyorum şimdi, ama yani o hisseler belki de sizin arzu ettiğiniz fiyata hiç düşmeyecek ve sizin dairenizin ücreti bir likit fonda eriyip gidecek. Dolayısıyla benzer bir senaryo yaşayan ya da yaşama ihtimali olan kişiler için söyleyeyim. Likit fon sadece çok küçük gündelik harcamalar için ya da ne bileyim 2-3 gün sonra bir yere göndereceğiniz yüklü bir meblağ varsa onun için ya da bir yerden bir şeyi sattınız ama yeni bir şey almaya karar verirken bekleyeceğiniz 3 gün, 5 gün, en fazla bir haftalık durumlar için belki faydalı olabilir ama asla tavsiye etmiyorum. Riski daha azdır ama getirisi çok azdır. O yüzden likit fon gibi şeylere mümkün olduğunca çok kısa vadeli girip asıl işinize, asıl yapmak istediğiniz şeye yönlendirin o paraları. Bence bu haftalık bu kadar yeterli. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bana e-posta adresim üzerinden ve sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bunlar da açıklama kısmında olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın.